Ayrım 19.
Karamsar olunmamalıdır. Yorgunluğun çaresi dinlenmektir. Dinlenmek, yan gelip yatmak değil. Böyleleri için dinlenmek, belki bir süre vicdanlarının sesini dinlemektir. Vicdanlarının sesinin bilinçlerinin sesiyle stereo olup olmadığını sınamaktır. Dinlenmek, inanç yenilemesi, tazelenmesi için fırsat yaratabilir. Yeter ki yılgınlığın adı yorgunluk olmasın. Yılgınlığın çaresi yoktur. Bereket versin, yaşam yok kuralı. O belki tahliye oldu ama hala içeride. Sana ilk ve son kez onu anlatmayı bitirebilir miyim? Sana onu anlatmayı bitirirken sana yine seni anlatabilir miyim? Bir var olsun, bir yok olsun. Köpek avlasın, enik çenilesin. Bir sabah vakti, uyansın bir sabah vakti. Önce gözleri kapalı, sonra gözleri yarı açık. Biraz sonra gözleri tam açık. Doğrulsun, öksürsün. Pencereden içeri rastgele bir ışık parçası düşsün. Arsız bir sevincin iz düşümü. Kuşkucu bir kuş görünsün. Ötsün, kaybolsun. Kalksın, kırık hıçkırıklarla didiklenmiş uykusunu yatakta bıraksın. Mahmurluğunu ve tembelliğini peşinde sürüklesin. Aynayla karşılaşsın. Kavruk buruk bir yüze baksın. Orada ince yatay çizgi belli belirsiz kımıldasın. İnce yatay çizgi gülemesin. Musluğu açsın, su tenine dokunsun. Ten ürpersin. Mahmurluğu gitsin, tembelliği kalsın. Giyinsin, sigara yaksın, kapıyı açsın. Dışarı çıksın, kapıyı kapatsın. Yokuş aşağı yürüsün, denize ulaşsın. Deniz kıpırdasın. Denizin kıpırdanmasıyla sallanan masaya yanaşsın. Senin yanı başındaki sandalyeye otursun, çay içsin. Cadde uğuldasın, seni düşünsün. Cadde sussun, sana konuşsun. Kanayan özlemdir, kabuk tutmayan. Kanayan inattır. Bir içim sigara dumanında asılı, soluksuz inattır. Kanayan kanattır. Doruklarda, alıcı kuşunda gergef olmuş kanattır. Ve dahi kavlimiz, kavlimiz duman mavisinde, kavlimiz kanat gergefinde nakışlıdır ki söylenenler henüz söylenmemiştir. Ki dinlenenler henüz dinlenmemiştir. Söylenmelidir, dinlenmelidir, dillenmelidir. Okuduğu bir romanı hatırlasın. Sevdiği öldüğünde, onun kesilmiş başını bir sepet içinde görüp de ağlamamak için direnen genç kadına, öğüt veren yaşlı kadını konuştursun. Ağla ağlayabildiğin kadar, ağlamak ayıp değildir. Gözyaşlarımız, gözyaşlarımız onurumuzdur. Sussun ve beklesin. Sen sigaranı paketinden çıkar ve yak. Konuş. Kış ortasında baharı yaşayabilir misin? İçinde öylesine kekik kokusu, yaşamanın ustası olabilir misin? Olabilirsin. Yeter ki kendine dışından bakmasını öğren ve dilediğin gibi yeniden yarat kendini ve yaşamını. Al eline kalemini ve kendini, kendinin tanrısı ilan ederek kader dedikleri kendi resmini çiz. Hemen başla. Her sabah aynaya baktığında şifreli bir gülücük gölgelenip aydınlansın. Kıvrımında bir giz dursun, mahzun ve sonra göz pınarların bir ışıltı bezensin. Bir ışıltı, ışıltı zapt olunamasın. Gün doğsun, gün yükselsin, gün batsın, ışıltı zapt olunamasın. Bir ışıltı, bir şafak damlası, bir özgürlük ağıdı seni zapt edebilsin. Sen, özgürlüğe türkü gerek diyerek sessiz çağrışımlarında türkülerini çoğalt. Her ezgisi bir umut çağıltısı olsun. Her bahar, her kış, her yaz türkülerini söyleyebilmen için gün doğsun, gün yükselsin, gün batsın ve göz pınarlarında bezenen ışıltı zapt olunamasın. Sus ve bekle, sonra git. Yalnız kalsın. Cümle mahlukatı çağırsın, denizi çağırsın. Acımasızlıkları acısına eklesin, acısı yenilensin. Gökten ilenmeler dilesin, kimse ilenmesin. Gözleri, gözleri iğnelensin, gökten bir iğne düşsün, iki düşsün, üç düşsün, düş bitsin, bitsin, uyansın. Önce gözleri kapalı, sonra gözleri yarı açık, biraz sonra gözleri tam açık, deniz kenarında bir sandalyede uyansın. Yöresine bakınsın, masanın üzerinde senin unuttuğun sigara paketini görsün. Masanın başında sana hala yıllardır sakladığın mektubu yazmaya koyulsun. cezaevinden gönderdiği mektubu. Bu mektubu sen, söz gelimi bize Mamak'ı anlatın, Mamak'ın hesabını verin diyen arkadaşlarına gönder, onlar okusun. Anladığım kadarıyla pek farklı işler yapmıyoruz. Farklılık olsa bile ayrıntıdadır. İkimiz de yazıyoruz. Duvara bakıyoruz, yalnızlığı yaşıyoruz, yürüyoruz. Yazıyormuşsun. Yazdıklarını merak ediyorum. Yazmak kendinden ve başkalarından hesap sormaktır şimdi. Öyle sanıyorum. Sen mutlaka düşünerek yazıyorsun. Ben mektuplarımda yazarak düşünmeye çalışıyorum. Düşleyerek yazıyorum. Farklılık ayrıntıdadır. Duvara bakıyormuşsun, duvardaki resimlere bakıyormuşsun. Ben duvarın kendisine bakıyorum. Benim duvarlarım resimsiz. Ben bir metre ötemdeki duvara resimlerimi gözlerimle çiziyorum. Farklılık ayrıntıdadır. Duvar eskitmek bir meslektir. Duvara baka baka duvar eskitiyorum. Aslında duvar sürekli bana bakıyor. Duvar beni eskitiyor. Duvara baktığımın çoğu kez ayrımında bile olmuyorum. Sonra bir an geliyor, duvara baktığımın ayrımına varıyorum. Şaşırıyorum. Bu kez duvara şaşarak bakıyorum. Şaşırmak yaşadığının ayrımına varmaktır. Farklılık ayrıntıdadır. Yalnızlığını yaşıyormuşsun. Sana herkesin bildiği sırları ifşa ediyorum. Yalnızlığımı yaşıyorum. Issız mekanın yalnızlığı ballıdır. Yalnızlığın berbatı kalabalıktadır. Dipsiz zamanın yalnızlığı edepsizdir. Yani feylezoftur. İşkilli zamanın yalnızlığı dingildektir. Farklılık ayrıntıdadır. Yürüyormuşsun. Elbette ben yürürken yorulduğumda bir kahveye oturup gelip geçenleri seyretmiyorum. Elbette sen yürürken 27 adımda bir geriye dönüp yürümeni ters yönde sürdürmüyorsun. Kafanı iyice havaya kaldırıp bulutların rengini seyretmiyorsun. Mavinin kokusunu içine çekmiyorsun. Üzerimde kuşlar uçtu bugün, yaşasın demiyorsun. Ama mutlaka ikimiz de ayaklarımızı sürüyerek, kamburumuzu çıkararak yürüyoruz. Ama mutlaka ikimiz de aynı şeyleri yapıyoruz. Ayakkabı eskitiyoruz, farklılık ayrıntıdadır. Yaşıyoruz, ikimiz de billahi yaşıyoruz. Yaşamak ayrıntıları da yaşamak mıdır? Boş ver, insan isterse duvarın her iki yanında da yalnızlığını içine sindire sindire, zevkini çıkara çıkara yaşayabilir. Yalnızlığını kutsallaştırabilir. Orada bensiz bizlerin yaşadığına, burada bizsiz benlerin yaşadığına şaşabilir. Ama orada yaşanmamış bir geçmişin yaşandığını, burada yaşanmış bir geleceğin yaşandığını da kavrayabilir. Peki farklılık? Ayrıntıdadır. Önemli olan ayrıntının ötesidir. Ayrıntı ötesini ise Mehmet Meriç öğretti bana. Mehmet Meriç şimdi en beğendiğim şairlerden birisidir. Tanımazsın. Çünkü Mehmet Meriç şair değildir. Mehmet Meriç Bakırköy Sinir Hastalıkları Hastanesi sakinlerindendir. Gazeteci soruyor, mesleğin nedir? Yaşın kaçtır? Mehmet Meriç yanıtlıyor. Ben gökyüzünde peynir çay satarım. Bereket versin, yaşım yok. Bunları söyleyebilen gerçek bir delidir ve benciliğin dünyanın en büyük mutluluk şairidir. Gerçek bir şair. Anlıyor musun? Ben peynir ekmek satarım demiyor. Peynir ve çay satıyor. Bereket versin, yaşım yok diyor. Bunu söylemek dünyanın en yetkin şiirini söylemek değil midir? Peki sen kaç yaşındasın? Ben kaç yaşımdayım? Bana çok önceleri, sahi biz mi yaşadık bütün bunları diye sormuştun. İşte sana asıl sorulması gereken soru ve yanıtı. Kaç yaşındasın? Bereket versin, yaşım yok. Kendi payıma bilmem kaç yıl önce doğup da bugün bereket versin, yaşım yok diyebilseydim. Bu ne müthiş inat olurdu, düşünebiliyor musun? Bu ne müthiş bilgelik olurdu. Ama ben bildiğim yaşımdayım, yaşım var. Her neyse, gökyüzünde peynir çay satmak denli, duvar eskitmek, ayakkabı eskitmek, ömür eskitmek de güzel meslektir. Yaşamak güzel meslektir. Mazeret kuralı. Kimin söylediğini bilmediğim bir söz var. Yanılgılarımıza mazeret bulmak için harcadığımız çabayı, bu yanılgıları düzeltmede harcasak daha az yanılmaz mıyız? Yanılmış olmayı kabul etmek gerçekten bir erdem. Sen de doğaldır ki hiç yanılmamak istersin. Yanılınca da içgüdüsel olarak bunu gizlemek, hiç olmazsa hafifleştirmek, mazur göstermek. Özellikle günümüzün imaj sanayisi ile üretilen birey tipi, kişiliğinin derinliklerinde iz bırakan yarışmacı özelliğinden, yani bu yönde koşullandırılmış olmasından ötürü, başkalarının yanılgılarını kendi hesabına bir kazanç, bir başarı olarak görebilir. Kendi yanılgısını kabullenmezken, başkalarının yanılgılarını bazen hoşgörü kisvesinde, bazen de acımasızca ama olanca açıklığıyla ortaya koymaktan garip bir zevk alır. Kendinin değil, başkalarının yanılmış olmasını tercih eder. Böyle bir zevk alışın istisnası, yanılgının sonucunun kendi hesabına yazılmasıdır. Koyduğu teşhis ile ölüme mahkum olduğunu söyleyen doktorun, yanılmış olmasını içtenlikle kim istemez ki? Senin de kendi yadsınamayacak yanılgıların için hazır gerekçelerin, mazeretlerin, başkalarının yanılgıları için hazır kanıtların, ön yargıların bulunmaz mı? Bu ayrım kendini özdeşleştirmek istediğin, sevdiğin, saydığın, hayran olduğun kişiler ile diğer kişiler bakımından da geçerli olmuyor mu? Sen de bir ustanın içine düştüğü yanılgıyı olsa olsa bir dikkatsizlik, çırağın yanılgısını ise kesinlikle aymazlık saymıyor musun? Çırağın yanılgısının acemilikten, deneyimsizlikten kaynaklanması gibi, ne kadar deneyimli ve becerikli de olsa, ustanın yanılgısı da bir noktada acemilikten, deneyimsizlikten kaynaklanamaz mı? Haklılık, haksızlık ve iyilik, kötülük kuralı. Sonuç kimi haklı çıkardıysa haklı olan o mudur? Ama sonuç dediğin olgu çoğu kez geçici bir durum, yanıltıcı bir görüntü olamaz mı? Haklı olman yetmez. Haklı olduğun halde haksız duruma düşecek davranışlara yönelince pekala haklıyken haksız da olabilirsin. Haklılığın kanıtı gibi görünen geçici ve yüzeysel sonuçlar yanıltmamalı seni. Yaşam her gün olguların derinliği, karmaşıklığı ve bitmemişliği ile haklının haksıza, haksızın haklıya dönüştüğü ya da dönüştürüldüğünü öğretir. O halde yaşam ilkeleri olarak sarıldığın bilinç artı vicdan ilkelerinden bu tür geçici, yüzeysel sonuçlara bakıp vazgeçmemelisin. Belli konularda varılan sonuçların aldatıcı görüntüleri, davranışlarına yön veren ilkeler bakımından kendini haksız görmene neden olmamalı. Kötü bildiklerinin sonuçta da kötü çıkmış olması, onların kötü oluşlarının kanıtı sayılabilir mi? Aslına bakarsan iyi bildiklerimiz çok sınırlı ve herkesin bir kötü yanı, mutlaka bir kulpu var. Ve çevremizdekilerin bu yönlerini görmeye daha fazla eğilimli oluşumuz da bir gerçek. Ama bir düşün bakalım. Söz gelimi, bir bahçedeki ağaçlara bakıyorsun, içlerinde birkaç iyisi dışında hiç işe yarar, dayanıklı ağaç yok. Bunların hepsi kötü, bunların hepsi kırılır gider diyorsun. Üstelik hayır, bunlar aslında iyi ağaçlardır, meyveli ağaçlardır diyenlere de kızıyorsun. Sonra bir fırtına esiyor, Filiz Kıran fırtınası. Gerçekten bütün ağaçlar kırılıyor, kimi kökünden sökülüyor. Ve sen hemen ortaya çıkıp, bakın diyebilir misin, bakın ne kadar haklıymışım, ağaçların kötü olduğunu nasıl da bir bilişte bilmişim, bakın işte hepsi dediğim gibi kırıldı gitti. Sahi böyle olunca haklı çıkmış mı sayılmalısın? Söylediklerin kanıtlanmış mı olur? Sana şunu sormazlar mı? Senin iyi dediklerinde bu fırtına da kırılmadı mı? Kötüsü kötü olunca değerlendirme isabetli de, iyisi kötü olunca değerlendirme yine isabetli mi? Ölçütler aynı ölçütler değil miydi? Dahası var. İyi ağaçlar, körpe fidanlar fırtınaya dayanamadıysa, bu yalnızca onların kötülüğünün kanıtı mı? İnsaflı olmak gerek. 100 yıllık çınarların, bel verdiği bir fırtınada özellikle körpe fidanların kırılıp dökülmesini olağan karşılamak ve kabullenmek. Hiç de aptallık, saflık sayılmamalı. İyiler iyi olsa, kötüler kötü olsa, yani iyi bildiklerin hep iyi kalsa ve kötü bildiklerin hep kötü. Hiç kafan karışmazdı değil mi? İyi bildiğinden kötülük görünce, kötü bildiğin dünya sevimlisi haline gelince, hangi ölçüte göre kime iyi, kime kötü diyebilirsin ki? Oysa iyi kötü ayrımı genelde çok kolay. Bir tarafta bizimkiler hep iyi, karşı yanda onlar hep kötü. Toplumda bir yanda iyiler yer alır, diğer yanda kötüler. Onlar bize kötü der, biz onlara kötü deriz. Olur biter. Her iki taraf açısından ölçütler bireyler üstüdür, toplumsaldır. İyinin kötüye, kötünün iyiye dönüşmesi tarihseldir. İnsan, insan ilişkilerinde dönüşüm tarihsel değil, neredeyse aktüeldir. Üstelik görecedir. Sen iyisin, senin iyi dediğin iyi, peki senin kötü dediğine, senin iyi dediğin iyi derse ne olur? İşler karışır. Üstelik sana iyi dediklerinde inanırsan, kötü dediklerinde de inanmak zorunda kalırmışsın. Kim iyi, kim kötü? İnsan, insan ilişkisinde ölçüt hep bireysel mi olmalı? O halde ne kadar birey varsa o kadar ölçüt mü, kural mı var? Acaba sana göre iyi insan, sana en çok benzeyen mi? Böyle bir insanı bulman zor olmaz. Ama bu aşırı ben merkezci bir ölçüt olmaz mı? Ölçütün bir işe yaramaz. Acaba iyi insan idealinde yarattığın bir mitos mudur? Böyle bir mitos insan hiçbir zaman bulunamaz. En azından bulduğunu sandığın mitosu yakından ve kendi gerçeğinde tanıdığında onun da umduğun kadar mükemmel olmadığını görürsün, kafan yine karışır. Bu ölçüt de bir işe yaramaz. Ölçüt yoksa totoloji vardır. Kötü olmayan insan iyi insandır. Kötünün tanımını yapmak belki daha kolay. Bir şeyin karşıtında olmak, bir şeyden yana olmaktan daha kolay. Farklı farklı ölçütlerden yana olanlar pekala aynı ölçüte karşı olabilirler. Hedef küçültmek, karşı olmanın kapsamını daraltmak yandaşını çoğaltır. Böylece kötü olmayan, iyi tanımındaki ölçüt netleşebilir. Az sayıda insanla birlikte davranmayı mı yeğleyeceksin, yoksa çok sayıda, kötü olmayan insanla birlikte davranmayı mı? Buna da sen karar verebilirsin. Hesaplaşma kuralı. Hesaplaşma, hesap verme, ayrımında olmasan da her an karşı karşıya olduğun olgular bunlar. Diyelim ki lokantaya gitmişsin, yiyip içmişsin, garson gelir, hesap vereceksin. Cebinde fazlasıyla paran vardır, ödersin, sorun yoktur. Cebindeki paran sınırlıdır, hesabını anca ödersin ve sende hiçbir şey kalmaz, tükenmişsindir. Yine de pek sorun yoktur, çünkü daha kötüsü de vardır. Cebinde para azdır, hesap umduğundan fazla gelir, paran yetişmez, borçlu kalırsın. Ya da elini cebine atarsın, ah ah cüzdanı evde unutmuşsundur. Yediğin yemeğin hesabını nasıl ödeyeceksin? Apışıp kalırsın. Hesabı ödeyememek kötüdür. Adama sorarlar ya da sen kendine sorarsın. Be hey şaşkın, cebindeki paranın yetişip yetişmeyeceğini bilmeden neden lokantalara gidersin? Gittin diyelim, neden başkalarının sorumluluğunu yüklenirsin? Hesabı ödeyeceğin lokantacı hoşgörülüyse borçlu kalmanı kabul eder mi dersin? Bu noktadan sonra çeşitli nedenlerden hareketle çeşitli varsayımlar üretilebilir artık. Lokantacının iyi müşterisisindir. O güne dek yediklerinin hesabını vermişsindir. Deftere yazar. Ya da lokantacı bağışlayıcı değildir. Bulaşıkları yıkatır ve bir daha seni lokantasına adım attırmaz. Ya da lokantacı bir sürü olasılık işte. Ama kötüsü gelince hesap verememek karabasanın en koyu siyahıdır mutlaka. Gerçekten yaşamın her anında yapılan her iş için hesap vermeye hazır olman, hesap verecek güçte olman gerekir. Sorumlu olduğun her olguda gerekli ve yeterli, tatmin edici açıklamaları yapabilmelisin. Yapabilmen için bu olgunun sonuçlarının ortaya çıkmış olması gerekir belki. Sonuçları bütünüyle ortaya çıkmamış ise bunu beklemen zorunlu mudur? Böyle bir zorunluluk hesap vermekten kaçınman olarak görülemez mi? Öyleyse sorumluysan, hesap verme durumundaysan, sonuçları biliyorsan ki herkesten çok sen bilirsin ve başkaları bilmiyorsa bu sonuçları ortaya koymak da senin görevindir. Gerekli olanları mutlaka söylemelisin. Peki ama neyin gerekli olduğunu nasıl belirleyeceksin? Yaşanılan koşulların oluşturduğu nesnel süreç, yine o koşulların belirlediği öznel özlemler ve bu ikisinin bileşkesi olarak ortaya çıkan yanıt bekleyen sorular tarafından. Bu nedenle her yeni gelişme hesap vermeyi yeniden gündeme getirir. Aynı mesele için her yeni koşulda yeni sorular, yeni hesaplar çıkar ortaya. Peki ama diye başlayan. Bu nedenle defter kapanmaz. Hesabı asıl ödeyecek sen olsan ve yitip gitsen bile senin mirasçın savıyla ortaya çıkan her yeni sen o hesabı yeniden verir ve öder de. Ödetirler. Asıl sorun ahlaki bakımdan dürüstlük bakımından herkesin kendi hesabını sonuna dek vermeye çalışması. Senin de hesabını öderken yapacağın açıklama yeterli ve inandırıcı olmalı. Yeterli olanından fazlası açıklamanı belirsizleştirir, inandırıcı olmaktan çıkarır. Bu tutum asıl anlatılması gerekenlerin anlatılmadığı, bunlar yerine başka bahanelere başvurulduğu, anlatılanların açık seçik anlaşılamamasının istendiği anlamına gelir. Bir de hesap verdiğin olgunun senden başka sorumlusu var ise, hesap vermekle yetinemezsin, hesap da sorarsın. Hesap sorma, verme hesaplaşmadır. Ki bu çoğu kez ben yaptım, sen yapamadın tartışmasıdır. Yetki tartışmasıdır, yetkilerin tartışılmasıdır. Hesaplaşmaya kıyasla hesap sorma ya da verme daha basittir. Çünkü tek yanlıdır. Çünkü sorumlu olmanın bir gereğidir. Ne ki ister hesaplaşma olsun, ister hesap sorma, ister hesap verme. Buna soyunan herkesin iç hesaplaşmasını yapması, kendilerine yönelik hesap sorma, verme işlemini içtenlikle gerçekleştirmeleri gerekir. İçtenlikle gerçekleştirmeleri. Ama insanoğlu öyle bir Pandora kutusudur ki, ya da karpuz değildir ki açıp içine bakasın, bakamadığın için çoğu kez kırılmış testinin davası olmaz ve ıslanmış sıpaya çul ne gerek deyip devam edersin, iyi edersin. Ama devrimci hareketin yenilmiş, hesabını vereyim demişsin. Belki de tam hesap tamam diyebileceğin noktada bir bakmışsın, yeni bir hesap çıkmış. Sosyalizmin de yenilmiş, ne yapacaksın? Yaşanmışın evrensel kuralları. Sen sosyalistsin, öyleyse bugün söylenecek mazeret anlamıyla yüklü fazla sözün olmamalı. Yenildin. Sadece Gorbaçov ya da SBKP değil, sen de yenildin. Katılmadığın bir savaşta, istediğin kadar vakti zamanında revizyonizme karşı çıkmış ol ya da Brejnevleri kıyasıya eleştirerek kendini onlardan ayrı tutmuş ol. Fark etmez. Senin sosyalist olduğunu bilen mahallendeki bakkalın, komşun işçinin gözünde sen de yenilmiş sayılıyorsun. Ama gerçekte bu senin de yenilgin. Bunu sen de böyle kabul etmelisin. Bu yenilgiye bile sahip çıkabildiğin ölçüde yarını kazanabileceğini görebilmelisin. Ne varsa düne dair hepsi söylendi. Yenilginin nedenlerini dünde aramanın artık fazla anlamı yok. Bugünkü nedenlerine gözünü dikmende yarar var. Geçmişte yatan nedenler bir daha yaşanmayacağına göre geçmişte kaldı. Bugünün nedenleri zaten geçmişle beraber geçmişi yaşatıyor. Herkes bilmişti böyle olacağını ama artık birçok insan sosyalizmi inanılır bir dava olarak görmüyor. Çünkü Sovyetlerdeki çözülme ve çöküş sosyalizme dair tam bir inançsızlık kaynağı oldu. Bu yüzden çoğu insan kafam karışık diyor. Eğer her şey yine böyle olacaksa neden sosyalizm için mücadele edeyim? Bu karışıklık bazı arkadaşlarının da mücadeleden uzak durmasına neden oluyor.